Bera İbni Malik radıyallahu anh. Sahabileri tanımak, onlar hakkında bilgi toplamak, acı tatlı hatıralarını öğrenmek, duygularını, hissettiklerini hissetmeye çalışmak, onlarla bir hayatı teneffüs ediyormuşçasına insanın içine sıcaklık ve canlılık verir. Her birinde ayrı bir incelik, duygu, fedakarlık, azim, cesaret, müthiş bir teslimiyet ve iman gücü örneği var. Bu hasletler ve duygular, bütün benliğimizi saracak, bizi içinde bulunduğumuz atmosferden koparıp, tarihler ötesine götürecek veya asırlar ötesinden bize ışık tutacak, ateşleyecek kadar güçlü. Onları yakından tanımak, bütün kötü şartlara rağmen kısacık bir zaman çerçevesi içinde hak davanın nasıl omuzlarda yükseldiğini, cihana yayılan bu nurun kaynağından süzülürken gönül verenleriyle nasıl bir güç kazandığını, onlara neler borçlu olduğumuzu bilmek, bu bilgi ve şuurla yeniden gayrete gelmek, ümitsizlik ve şevksizliklerden sıyrılmak, geçmişten geleceğe köprü kurmak, ihmal edilmemesi gereken bir vazifedir. Onlarla ilgili bize ulaşan bilgi hazinesi, her asır ve devirde kıymetinin bilinmesi gereken paha biçilmez ve tükenmez bir hazinedir. İçlerinden bir kısmının adını sıkça duyuyoruz. Onları daha yakından tanıyoruz. Bir kısmının adını belki hiç duymadık. Bir kısmının hayatından parçalar öğrendik. Bazen bunları yapan kim, bu fedakarlıkların kahramanı hangi yiğit diye merak ediyor, kim olduğuna, daha ne fedakarlıklar yaptığına dair bilgi derleyemiyoruz. Bazılarını araştırıyor, kaynaklardaki izleri takip ediyor ve meçhul yiğide ulaşma imkanı buluyoruz. Bazen de büyük emekler vererek siyer kitaplarından, tarihlerden, tefsirlerden, sahabi hayatını anlatan eserlerden bulduğumuz bilgileri parça parça birleştiriyor, ayıklıyor, her yeni birleşen ve bir önceki bilgiyi bütünleyen bilgilerle seviniyor, zaman zaman duygularımıza hakim olamıyor, yeni bilginin getirdiği yeni ibret sergisiyle duygulanıyor, yeni bir kutup yıldızı, yeni bir mürşit bulmuşçasına seviniyoruz. Bera İbni Malik radıyallahu anh, üzerinde araştırma yapılması, emek verilmesi elzem olanlardan biri. Onunla ilgili önümüze çıkan her ibret tablosunun önünde uzun uzun durmalı, tefekkür dünyasında insanın gönlünü safiyete ulaştıran bir gezi yapmalı, sessizliğin derinliklerine dalınmalıdır. Sonra kalbi, beyni, bütün hücreleri hak yolda azimle, şevkle, fedakarlık şuuruyla doldurarak geri dönmelidir. Evet, o tanınması, bilinmesi, örnek alınması ve hiç unutulmaması gereken bir yiğit. İnce yapılı, garipçe duruşlu, güzel sesli, gösterişsiz bir insan. Bedeninin içinde bir iman volkanının, hayran olunacak bir İslam yiğidinin bulunduğunu bilmek için onun hayat izini takibe ihtiyaç var. Onunla ilgili bilgiler edinince sizlerin de bana katılacağınıza, benzeri duyguları paylaşacağınıza inanıyorum. Onu önceden tanıyanımız belki çok az ama hayatından parçalar duyulduğunu zannediyorum. Dile geldikçe hatırlayacağınızı, kahramanı meçhul bazı sahnelerin yeniden zihninizde canlanacağını ümit ediyorum. Bera, Enes İbni Malik'in kardeşi. Yaşça ondan büyük, dolayısıyla Enes'in ağabeyi. Uhud gazvesinden itibaren bütün cihat meydanlarında Allah Resulü'nün bayrağı altında, hak davanın yanında, iman saflarında. İbni Abdülber onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Uhud'da ve Uhud sonrası bütün gazvelerde bulundu. O, fazilet yüklü insanlardan ve sarsılmaz kahramanlardan biriydi, der. Hakkında bize ulaşan ve akıllara durgunluk verecek derecedeki cesaret ve fedakarlıklarına rağmen ne gariptir ki sonraki nesiller tarafından Enes radıyallahu anh kadar tanınmadı. Evet, o meşhur değildi ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için Allah'a yemin etse, Rabbi onu eli boş çevirmez, yemininde sadık kılar, buyuruyordu. Böylece Allah katında ne derece değer taşıyan bir insan olduğuna ve duasının makbuliyetine işaret ediyordu. Bera radıyallahu anh asıl cihat meydanında görülmeliydi. O ince yapılı, zayıf görünüşlü insanın bütün kasları sanki çelikleşiyor, hareketleri zor takip edilen şimşek hızına ulaşıyordu. Ne zaman ve hangi yönden nasıl bir hamle yapacağını bilebilmek, hamlelerine karşı koyabilmek, cesaretine akıl sır erdirmek mümkün değildi. Yemame Meydanı'nda Hicri 11. yılın sonlarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatıyla hastalıklı kalpler hastalıklarını dışarı dökmüş, fırsatı ganimet bilenler değişik bahanelerle isyan bayraklarını açmışlardı. İsyanlar bulaşıcı hastalıklar gibi yayılmaya, dalalet yangını çılgın alevler gibi sahraları sarmaya meyilliydi. Yumuşak huyu, ince ruhu ve merhamet duygularıyla tanınan Ebu Bekir radıyallahu anh, çelikten bir irade kesilmiş, İslam'ın bütününden en küçük bir tavize bile göz yummamış, içinde bulunulan durum ne olursa olsun, Allah dinine verilecek hiçbir zarara sessiz kalmayacağını açıkça ilan etmiş, her şeyini hak yola fedaya hazır yiğitleri er meydanına salmıştı. Yeni ve büyük bir imtihan devresinin acı tatlı destanları yazılmaya başlamıştı. Şüphesiz Beni Hanife kabilesi ve onun yalancı peygamberi Müseylime ile olan imtihan, bu imtihanların en büyüğüydü. Birbirine tutkun, ırkçı ve savaşçı bir topluluk olan bu kabilenin 40 bin kadar savaşçısı vardı ve üzerine gelen iki orduyu bozguna uğratarak moral bulmuş bir durumdaydı. Şimdi üzerine gerçek bir harp dahisi olan Halid İbni Velid radıyallahu anh geliyordu. Halid, Şurahbil İbni Hasene'yi ordunun önünde yer alan birliğin başına vermişti. Sağ ve sol kanatları ise Zeyd İbni Hattab radıyallahu anh ile Ebu Huzeyfe radıyallahu anh komuta ediyorlardı. Beni Hanife ordusunun sağ ve sol kanatlarında ise Muhkem İbni Tufeyl ile Rical İbni Anfeve komutasındaki savaşçılar yer alıyordu. Muhkem İbni Tufeyl, savaş tekniklerini çok iyi bilen, komuta kabiliyeti yüksek biriydi. Müseylime'nin ve Hanifoğullarının en çok güvendiği kişiler arasında yer alıyordu. Muhkemül Yemame, Yemame'nin sarsılmaz sağlamı olarak anılıyordu. Bir başka lakabı da Hımarül Yemame, Yemame eşeğiydi. Bu lakap, dayanıklılık ve inat ifade ediyordu. Nehşel'in torunu olan Rical İbni Anfeve ise, Müseylime'nin peygamberliği konusunda en çok zihin çelen, çevresinde toplananları uydurulan bu yalana en çok inandıran kişiydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müseylime'yi kendisine ortak ettiğini söylediğini ben duydum, diyerek Müseylime lehine yalancı şahitlik yapıyor, peygamberlik iddiası ve yalanına en az onun kadar ortak oluyordu. O, Müseylime'yi önde tutarak onunla birlikte kendisini yükseltmek isteyen biriydi. Önceden de onun arkadaşıydı. Aklından başka planlar geçtiğini ise elbette ki Yaratan bilirdi. Rical'in şahitliğinin insanlar üzerindeki tesiri hem Hanifoğulları arasındaki mevkiinden hem de Resulullah'ın yanına varmış, bir süre Medine'de kalmış olmasından kaynaklanıyordu. O, Resulullah'ın huzuruna varmış, huzurunda Bakara suresini okumuş, Allah Resulü'nün vefatından sonra mürtetlerin boy gösterdiği ilk günlerde de Ebu Bekir'in yanına gelmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh, onu Yemamelileri Allah yoluna çağırmak, İslam'a bağlı kalmalarını sağlamak için göndermişti. Rical ise Müseylime ile birlikte mürtet olmayı, hak dinden ayrılıp dünya emelleri peşinde koşmayı tercih etmişti. Müseylime'nin peygamberliğine inandığını ilan etmiş ve onun lehine şahitlikte bulunmuştu. Onunla ilgili bir rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. O anlatıyor. Bir grupla birlikte Resulullah'ın huzurundaydık. Rical İbni Anfeve de bizimle birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Aramızda birisi var. Onun köpek dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacaktır." buyurdu. Sonraki yıllarda o mecliste bulunanların hepsi öldü, hayatta sadece benimle Rical kaldı. Rical, Müseylime ile birlikte irtidat edip onun peygamberliğine inandığını ilan edinceye kadar korku taşıdım. Rical'in çıkan fitnedeki payı Müseylime'nin payından büyüktü. Halid radıyallahu anh, İslam ordusuyla ilerleyerek biraz yüksekten Yemame'ye bakan bir noktada karargah kurdu. İki ordu artık birbirlerini süzüyor, her an kopacak savaş fırtınasının neler getireceğini bekliyorlardı. İslam ordusu bugüne kadar nice zorluklar atlatmış, nice acı tatlı imtihanlardan geçmiş, nice sıkıntılar göğüslemişti. Allah yolunda dövüştüğünü bilmenin şuuru içindeydi. Onlar sıradan savaşçılar değildi. Allah yolunda, hak dava uğrunda cihada çıkmış erlerdi. Önlerinde ulaşmak istedikleri iki güzellik vardı. Biri zafer, diğeri şehadet. Hanifoğullarının ordusuysa birkaç açıdan daha iyi durumdaydı. Her şeyden önce ciddi bir sayı üstünlükleri vardı. Sonra birbirine son derece tutkun, kabilecilik hırsıyla hareket eden ve kolay kolay birbirlerinden vazgeçmeyen bir topluluk idiler. Üçüncüsü, daha önce iki İslam ordusunu bozguna uğratmışlardı. Bu, kendilerine güven vermişti. Yeni bir saldırıyı da bekliyorlardı ve savaş için yeterince hazırlık yapmışlardı. Dördüncüsü, savaş kendi topraklarındaydı. Dolayısıyla üzerlerine gelen, yolların ve sahraların hırpaladığı İslam ordusuna göre daha dinlenik ve dinçtiler. Kolay askeri destek imkanlarına sahiptiler. Yeterince gıda, içecek ve malzeme depolamışlardı. Kısaca dıştan yapılacak bir değerlendirmeye göre durumları çok daha iyi görünüyordu. Müseylime'nin ordusunun savaşa teşviki de farklıydı. O, "Bugün kıskançlık günüdür," diyordu. "Eğer yenilirseniz kadınlarınız esir olarak başkalarına sunulacaktır. Bugün şerefiniz için savaşın, kadınlarınızın başkasının cariyesi olmasını engelleyin." Söylediği sözler de diğer davranışları gibi kendi anlayış ve ahlak yapısını da yansıtıyordu. İki ordu Yemame'de geniş alanda karşılaştı. Savaş başladı. İlk çatışma çok şiddetli oldu. Sanki bir anda fırtına kopmuştu. Savaş naraları, çığlıklar ve at kişnemeleriyle, kılıç kalkan sesleriyle yer yerinden oynuyordu. Müslümanlar karşısındaki orduyu tanıdığını zannediyordu. Ancak müthiş saldırı, süratli hareket, düşmanın bütünlüğü, disiplini, hücum gücü tahminlerin üstündeydi. Müseylime'nin ordusu çok hırslı ve her şeyi göze almış durumdaydı. Çılgınca saldırıyor, hırsla dövüşüyordu. Önceki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor, bu savaşı kazandıkları takdirde çok şeyin değişeceğine, emellerine doğru büyük bir hamle yapacaklarına, asırlarca dillerde dolaşacak bir ün kazanacaklarına, kendilerine katılıp yanlarında yer alacak birçok topluluğa önderlik edecek ve güçlerine güç katacaklarına inanıyorlardı. Bu zaferle İslam'a büyük bir darbe vuracaklar, gelişmesini, yayılmasını önleyeceklerdi. Daha çok şeyler de olabilirdi. Kaybetmeleri ise bitişleri olurdu. Halid'i tanıyor, nasıl biri olduğunu iyi biliyor, kendilerine asla acımayacağını hissediyorlardı. Müseylime, Muhkem ve Rical'in de tahrikleriyle gözlerini hırs bürümüş bir şekilde saldırı üzerine saldırı tazeliyordu. Uzun sürmemişti. İslam'a sonradan katılan kabilelerin saflarında çözülmeler oldu. Düşman zayıf noktayı bulmuştu. Müseylime ordusu baskını bu noktaya yükselmeye başladı ve ilerleyen dakikalarda saldırılarının meyvesini aldı. Müslüman kabilelere ait birlikler çekilmeye, dağınıklık emareleri göstermeye başladı. Hanifliler ilerliyordu. Bu ilerleyişlerini Halid İbni Velid radıyallahu anh'ın kumanda çadırına kadar sürdürdüler. Halid radıyallahu anh cihat meydanındaydı. Çadırında hanımı Ümmü Temim ile bağlı bir vaziyette Meca İbni Mürara vardı. Meca, Beni Hanif kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi ve Müslümanlar tarafından savaş öncesinde ele geçirilmişti. Muharebe taktiklerini çok iyi bilen, bu konuda fikir üretebilen biriydi. Bilir kişiydi. Halid onu öldürtmemiş, bağlatmış ve gerektiğinde istifade edilir düşüncesiyle çadırda bırakmıştı. Beni Hanif savaşçıları çadıra kadar ulaşıp Ümmü Temim'i öldürmek istediklerinde Meca onlara engel olmuş, onun son derece ahlaklı, asil ve iyiliksever bir kadın olduğunu ifade eden sözler söylemişti. O, bu hasletlerle yaşamayı hak ettiğini dile getiriyordu. Bunda Ümmü Temim'in onu horlamayışının eli kolu bağlı da olsa bir misafir gibi kabul edip ona göre davranışının da rolü vardı. Bu, şüphesiz İslam ahlakının bir gereğiydi. Saldıran birlik, kurtardıkları adamlarıyla birlikte geri çekildi. Fazla derine dalmışlar, biraz ihtiyatsız hareket etmişlerdi. Yine de onların bu başarısı, İslam ordusunda zaafların olduğunu ortaya çıkarmıştı. Düşmanın komuta çadırına kadar ulaşmayı başarmasıyla tehlike boyutları kendisini daha yakından göstermişti. Düşman zannedildiğinden daha güçlüydü ve savaş çok çetin geçecekti. İslam ordusu saflarında yaşanılan dağınıklar ve gerilemelere rağmen ordunun temelini oluşturan muhacirler ve ensar sarsılmıyor, zaferden ümit kesmiyor, geri adım atmıyor, yılmıyor, savaşa devam ediyordu. Hanifliler, Müslümanları ana hatlarıyla bozguna uğratmadan komuta çadırına kadar yapılan bu ilerleyişin belli bir ölçüde ihtiyatsızlık olduğunu hissederek daha emniyetli noktalara çekildiler ve mukavemeti sürdüren diğer birliklere yüklendiler. Savaşın bu merhalesindeki durumları Müslümanlardan çok daha iyi görüyordu. Ancak güçlü bir dalga gibi bentleri aşıp ilerleyen bu saldırı sırasında ciddi bir kayıp vermişlerdi. Rical İbni Anfeve, o en büyük komutanlarından biriydi. Belki de en kıymetlisiydi. Hücum dalgasıyla birlikte geri çekilirken Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd İbni Hattab radıyallahu anh'la karşı karşıya gelmiş, İslam ordusunun sarsılışını kabul edemeyen ve gördükleriyle kabına sığamaz hale gelen Zeyd tarafından müthiş bir darbeyle yere serilmişti. Halid radıyallahu anh, savaşın her anını ve hamlesini, farklı noktalarda yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ediyordu. Muhacir ve ensarı daha belirgin hatlarla diğerlerinden ayırdı. Sayıları az olmasına rağmen savaşı asıl onların omuzladığını biliyordu. Onlar yılmıyor, geçit vermiyor, gördükleri her zayıf noktayı kapatma azmiyle ileri atılıyor, diğerlerini de ayakta tutma mücadelesi veriyorlardı. Yıllar yılı Allah Resulü'nün yanı başında cihat ederek yetişenler, bugün de bütün samimiyetini ortaya koyuyor, zor an ve durumlarda fedakarlıklarına yeni fedakarlıklar ekliyorlardı. Çılgınca devam eden savaşa yukarıdan bakmak mümkün olsaydı, şüphesiz insan bu yiğitleri belki de tek tek seçebilirdi. Elinde ensar sancağı olan Sabit İbni Kays radıyallahu anh, zayıflık eseri gösterenlere ''Akranlarınıza ne kötü örnek oluyorsunuz!'' diye haykırıyor, bitmez tükenmez bir azimle dövüşüyor, safları yararak sancağı durmadan düşmanın bağrına doğru taşıyordu. Onunla birlikte ilerleyen ensar yiğitleri çevresinde fırtınalar koparıyordu. Sabit radıyallahu anh istediği noktaya ulaşınca bir çukur kazarak kendisini dizlerine kadar bu çukurun içine gömdürüyordu. Bunun manası, sancak asla bu noktadan geri gitmeyecek demekti. Zaten beyazlara bürünmüştü. Giydiği elbiseler kefeni olsun istiyordu. Onun sözleri ve tavırları çevresini ateşlemeye devam ediyordu. Şehit olarak ruhunu teslim edinceye kadar da bulunduğu noktadan ayrılmadı. Diğer taraftan ricali yere seren Zeyd İbni Hattab'ın sesi duyuluyordu. ''Ey insanlar, dişinizi sıkın, düşmana vurun, ilerlemeye devam edin.'' Önüne çıkanları dağıtıyor, kendisi ilerlemeye devam ediyordu. Gördüğü sarsılmalar onu derinden yaralamıştı. Allah Resulü'nden sonra onun ashabı bu zaafları yaşamamalıydı. Duygularını dışa aksettiren sözleri duyuluyordu. ''Vallahi Allah'ın yardımıyla düşman hezimete uğratılıncaya kadar konuşmayacağım. Ya onlar hezimete uğrar ya da ben üzerime düşeni yapmış biri olarak Rabbime kavuşurum.'' Bu sözler onun son sözleri oluyordu. Susuyor, şimdi kılıcı konuşuyordu. Şehit düşünceye kadar bir daha konuşmadı. Sağ eli yoruldukça kılıcını sol eline aldı, sol eli yoruldukça sağ eline. İlerliyor, vuruyor, vuruyordu. Toprağa düşünceye, Rabbine kavuşuncaya kadar. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, ''Ey ehli Kur'an, Kur'an'ı amelle süsleyin!'' diye haykırıyor, önüne kattığı düşmanı sürerek ilerliyordu. Aldığı yaralardan bitap düşünceye kadar. Düşman çok kalabalıktı ve hırslıydı. Samimi gönüllerin bu azim, gayret ve sebatı, akıllara durgunluk veren fedakarlığı, diğerlerini de ateşliyordu. Düşmanın üstün sayısı ve hırslı tavrı onların direncini kıramıyordu. Giderek savaş dengeleniyordu. Hanif oğulları gelinen durumu kabullenemiyor, bütün hırsıyla yükleniyor, saldırı üstüne saldırı tazeliyordu. Cihat meydanında at koşturan, mücahitlerin arasında dolaşan ve fırtına gibi esen Halid radıyallahu anh'ın ''Va Muhammedah!'' naraları duyuluyor. Bu naralar müminlerin azmini kamçılıyordu. Müminlerin o günkü şiarı, parolası buydu. Savaş iyice kızışmıştı. Zayiatlar birbirini kovalıyordu. Çok zorlu ve kritik anlardı. Her an denge bozulabilir, iki taraftan biri çözülebilirdi. Savaşın her saniyesini iyi takip eden ve değerlendiren Halid radıyallahu anh birden atının üzerinde yükselerek yaydan boşanmaya hazır bir ok gibi Medineli gençlerin başında hazır tuttuğu Bera'yı gözleriyle arıyor, buluyor ve ona dönerek haykırıyordu. ''Ensar yiğidi, düşmana doğru ileri!'' Yerinde duramaz hale gelen Bera radıyallahu anh, atının üzerinde ayağa kalkarak peşindeki Medineli gençlere şöyle sesleniyordu. ''Ey Ensar topluluğu! Şu andan itibaren hiçbiriniz yeniden Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bugünden sonra sizin için Medine yok. Yalnız Allah'a kavuşmak, sonra da cennet var.'' Geri dönmek nedir? Bilmeyen bu yiğit ileri atılıyor, gençler peşinde safları yarıyor, yırtıyor, dağıtıyor, ilerliyor, saldırdığı kanatı çökertiyor, cahiliyenin iğrenç korkusuyla birbirine bağlı dalalet ordusunun bağlarını kopartıyor, arkasına yol açmayı başarıyordu. Düşman şaşkına, hatta çılgına dönmüştü. Önü alınamayan bu yiğit, dev bir selin önündeki bendi patlatır gibi düşman setlerini yarmış, yıkmış, ordunun arkasına sarkmıştı. Şimdi önüne gelen birlikleri dağıtıyor ve parçalıyordu. Yarma devresinde düşman güçlerin temel direklerinden olan ve Muhkemül Yemame diye anılan kişiyle karşılaşıyor, önüne çıkan bu dev cüsseli komutanı da deviriyor, meşhur beyaz kılıcını alıyor, çok geçmeden bu kılıç da elinde parçalanıyordu. Muhkem'in ölümü Hanif oğulları için ikinci büyük kayıptı. Çöken duvarların taşlarının birbirini takip ettiği gibi bütün düşman kanatları şimdi çökmeye başlamıştı. Hepsi panik halindeydiler. çılgınca bir kaçış ve kovalamaca yaşanır oldu. Bu kovalama yüksek duvarlarla çevrili büyük bir bahçeye kadar devam etti. Kaçış sırasında mücahitler yetişkinlerini yere seriyordu. Müseylime bahçede yerini almış, ordusunun paniğini önlemeye çalışıyor, bütünlüğü yeniden sağlamak, savaşçıları yeniden nizama sokmaya uğraşıyordu.